Ayrım 2, sayfa 5. Giriş. O çocuk yine onu izliyordu. 14 yaşında Alice Rose sırasının üzerinde sınav kağıdına odaklanmaya çalışıyordu. Ama aklı kesinlikle 1. sınıf İngilizce Edebiyat dersinde değildi. Elia'yı düşünüyordu. Çocuğun bakışlarını suratına doğrultulmuş bir spot lambadan süzülen ışık hüzmeleri gibi hissediyordu. Yanaklarının alev alev yandığını hissediyordu ve kızardığının farkındaydı. Odaklan Alice. Sıradaki soru fotokopi makinesinden silik çıkmıştı. Alice kelimeleri seçebilmek için gözlerini kısıp önündeki teksire baktı. Charles Dickens genellikle karakterinin kişiliklerine uygun isimler seçer. Buna göre örnekler veriniz, bu isimlerin neden karakterlere uygun olduğunu açıklayınız. Alice cevabı düşünerek kaleminin arkasını kemirmeye başladı. Ama tam da yanındaki sırada oturan, üzerinden buram buram tüten çam sabunu ve odun kokusunu burnunda hissederken doğru düzgün düşünemiyordu. Bir sürü farklı konu, Dickens. Parmak ısırtıcı derecede yakışıklı Elia Lang ona bakarken Charlie Dickens, Nicholas Nickleby ve sıkıcı 1. sınıf İngilizce Edebiyat dersi kimin umrundaydı ki? Tanrı aşkına. Simsiyah saçları ve masmavi gözleriyle öyle yakışıklıydı ki gözleri tıpkı Tony Curtis'inkilere benziyordu. Elia'yı gördüğü anda onu en sevdiği dergiler olan Modern Screen ve Photoplay'in sayfalarını süsleyen o güzel yüzüyle Tony Curtis'a benzediğini düşünmüştü. Alice öne doğru eğildi ve saçlarının perde gibi önüne döküldü. Sarı saçlarının ardından Elia'ya doğru kaçamak bir bakış fırlattı. O anda kalbi yerinden fırlayacak gibi olmuştu. Evet, Elia gerçekten de ona bakıyordu. Üstelik okulluk diğer çocukların baktığı gibi değil, ona kendini ahmak ve geri zekalı gibi hissettiren, küçümseyen gözlerle değil, o çocukların alaylı fısıltamalarını duymazdı. Onun duymayacağı şekilde kısık sesle konuşurlardı. Ama Alice onun hakkında konuştuklarını biliyordu. Çünkü böyle zamanlarda sürekli ona bakıyor oluyorlardı. Okul dolabının üzerindeki inek resmini yapıştıran da tam bu çocuklardı. Ve yanlışlıkla koridorda onlara çarptığı zaman arkasından mö diye sesleniyorlardı. Ama Elia o tamamen farklı gözlerle bakıyordu ona. İçin için yanan gözlerle. Film yıldızlarının baktığı gibi. Alice usulca başını kaldırıp ona baktı. Ama bu kez saçlarının koruyucu perdesinin ardından değil, onun kendisine baktığını bilincinde tamamen açık gözlerle. Elia sınavını çoktan bitirmişti. Kağıdını arkasına çevirmiş ve kalemini bir kenara bırakmıştı. Bütün dikkati onun üzerindeydi. Alice o bakışların büyüsü altında nefes dahi alamıyordu. Benden hoşlanıyor, bundan eminim, benden hoşlanıyor diye geçirdi içinden. Eli usulca boynuna bluzun üst düğmesine uzandı. Alev alev yanan parmak uçları bir an için sıcaklık dalgaları yayarak tenine değdi. Tony Curtis'ın Lana Turner'a nasıl da içleri eriten gözlerle baktığını düşündü. O bakışlar her kızın dilini bağlayıp dizlerinin bağını çözmeye yeterdi. O kaçınılmaz kaybın hemen öncesindeki o bakışlar. Filmlerde tam da bu noktada ekran kararırdı. Neden böyle olurdu ki sanki? Neden tam da insanın en görmek istediği sahnede perde bulunuyordu? Evet, zaman doldu çocuklar. Lütfen sınav kağıtlarınızı teslim edin dedi hocası. Alice'in dikkati bir anda yeniden sıranın üstündeki teksire dönmüştü. Soruların yanısı duruyordu hala. Oh hayır diye geçirdi içinden. Zaman ne kadar da çabuk geçmişti böyle. Bütün cevapları biliyordu oysa. Sadece birkaç dakikası daha olsa. Öğretmeni tekrar seslendi. Alice. Alice başını kaldırdı ve bayan Meriwether'ın elinin ona doğru uzattığını gördü. Öğretmeni, beni duymadın mı? Sınav kağıdını teslim etme vakti geldi. Ama ben, mazeret yok. Kulaklarını açıp etrafında neler olduğunu dinlemeye başlarsan iyi edersin Alice. Bayan Meriwether, Alice'in sınav kağıdını alıp koridorda yürümeye devam etmişti. Alice arkasından mırıltıları güçlükle duyuyordu. Ama kızların onun hakkında konuştuklarından emindi. Arkasını dönüp onlara baktı. Kafa kafaya vermiş, elleriyle ağızlarını kapatarak kıkırdıyorlardı. Alice dudak okuyabiliyordu. O yüzden ağzımızı kapatalım da onun hakkında konuştuğumuzu anlamasın diyorlardı. Şimdi bazı çocuklar da parmaklarıyla onu işaret ederek gülüşmeye başlamışlardı. Ne vardı ki bu kadar gülecek? Alice başını öne eğip o anda dehşet içinde üst düğmesinin koptuğunu ve bluzunun önünün olduğu gibi açıldığını fark etti. O sırada zil çaldı. Alice çantasını kaptığı gibi göğsüne bastırdı ve koşarak sınıftan dışarı fırladı. Kimsenin gözlerine bakmaya cesaret edemiyordu. Başını öne eğip koşar adımlarla yürümeye devam etti sadece. Hıçkırıklar gırtlağına dayanmıştı. Hemen tuvalete gidip kendini kabinlerden birine attı ve kapıyı kilitledi. Diğer kızlar da tuvalete dolaşmaya başlamışlardı. Hepsi aynanın karşısında durmuş, gülüşüp konuşarak süslenirken Alice sürgülü kapının arkasından saklanıyordu. Kızların farklı farklı parfümlerinin kokusunu alabiliyordu. Kapı her açıldığında içeri dolan hava dalgasını hissedebiliyordu. Yepyeni süveterleri ve takımlarıyla bu altın kızlar onların düğmeleri kopmazdı hiçbir zaman. Ve asla elden düşme etekler ya da tabanları pençelenmiş ayakkabılarla gelmezlerdi okula. Alice içinden defolun lütfen. Herkes defolup gitsin. Sonunda kapının açılıp kapanması sona ermişti. Alice içeride kimsenin olup olmadığını anlayabilmek için kulağını iyice kapıya yasladı. Kapının aralığında bakıp aynanın önünde kimsenin olmadığını gördükten sonra dışarıya çıkmaya cesaret edebildi. Koridorda kimseler kalmamıştı. Herkes o gün için evine dağılmıştı artık. Ona işkence edecek kimse yoktu. Alice kendini korumak istercesine omuzlarını büzüp duvarı iki hafta sonra sona erecek Cadılar Bayramı dansının duyuran posterler ve kırık dökük dolaplarla kaplı uzun koridorda yürümeye başladı. O dansa kesinlikle gitmeyecekti. Geçen hafta dansla yaşadığı aşağılamanın acısını hala dün gibiydi. Asla da geçmeyecekti. 2 saat boyunca duvarın dibinde bir köşede tek başına dikilip birinin onu dansa kaldırmasını beklemiş, sonunda çocuklardan biri ona doğru yaklaşmıştı yaklaşmasına ama bu da onu dansa kaldırmak için değildi. Çocuk bir anda iki büklüm olup oracıkta ayakkabıların üzerine kusuvermişti. Ona dans mans yoktu artık. Bu kasabaya taşınalı daha 2 ay oluyordu. Ama şimdiden annesinin bir an önce eşyaları toplayıp her şeyi yeniden başlayabilecekleri, bir yere taşınabileceklerini söylemesini diler olmuştu. Her şeyin sonunda değişeceği, her şeyin bambaşka olacağı bir yere. Ama hiçbir şey değişmiyor, asla. Alice okuldan çıkıp dışarıdaki sonbahar güneşine adımını attı. Bisikletin üzerine eğilmiş, kilidini açmakla öyle meşguldü ki arkasından gelen ayak sesleri duymamıştı. Sonunda yüzüne vuran gölgeyi hissettiği zaman Elia'nın yanı başında dikilmekte olduğunu fark etti. Merhaba Alice. O anda fırladı ve bisikleti yana devrildi. Tanrı aşkına ne kadar da aptaldı. Nasıl bu kadar sakar olabiliyordu? Sınav biraz zordu değil mi? Elia yavaş yavaş kelimeleri vurgulayarak konuşuyordu. Alice'in onunla ilgili sevdiği diğer bir şey de buydu. Diğer çocukların aksine onun sesi her zaman son derece açık ve net duyuluyordu. Sözcükleri asla yuvarlamıyordu. Ayrıca her zaman onun dudaklarını görmesine izin veriyordu. Sırrımı biliyor diye düşündü Alice içinden. Ama buna rağmen benimle arkadaş olmak istiyor. Soruların hepsini cevaplayabildim mi diye sordu Elia. Alice eğilip bisikletini yerden kaldırdı. Cevapların hepsini biliyordum, sadece biraz daha zamana ihtiyacım vardı dedi. Alice tam doğruluyordu ki o sırada gözü bluzunun üzerindeki düğmeye takıldı. Düğmenin koptuğu yerde açılan boşluğa. Bir anda kızararak elini önünde kavuşturdu. Ben de bir çengelli iğne olacaktı dedi Elia. Ne? Elia bluzuna doğru uzandığı anda Alice nefesini tutmuştu. Çengelli iğneyi iliklemek için parmağını kumaşın altına soktuğunda ise titremesini güçlükle bastırıyordu. Kalbimin atışını duyuyor mu acaba diye düşündü. Dokunuşlarıyla başımı döndürdüğünü biliyor mu? Elia sonunda bir adım gerilediği zaman Alice tuttuğu nefesini bıraktı, başını önüne eğip baktığında bluzundaki boşluğun düzgünce iliklendiğini gördü. Şimdi daha iyi değil mi? Evet. Alice bir an için susup kendini toparlamaya çalıştı. Sonra kraliçelere yaraşan bir ağır başlıkla devam etti. Teşekkürler Elia. Gerçekten çok düşüncelisin. Sonra bir anda ikisi de konuşmadılar. Kargalar ötüyordu. Sonbahar yaprakları tepelerdeki dalları kavuran parlak alevler gibi görünüyordu. Bana bir konuda yardımcı olabilir misin Alice? Diye sordu Elia. Hangi konuda? Sonra ah ne aptal, ne aptal bir cevap. Evet demeliydin. Evet senin için her şeyi yaparım Elia Lang demeliydin dedi içinden. Biyoloji dersinde bir proje hedefim var. Bana yardımcı olacak bir partnere ihtiyacım var da. Başka kime sorabileceğimi bilemedim. Ne tür bir proje bu? Sana gösteririm ama bizim eve gitmemiz gerekiyor. Onun evine. Alice daha önce hiçbir erkeğin evine gitmemişti. Sonra da başını salladı. Önce kitaplarımı eve bırakayım ama dedi. Elia da bisikletin kilidini açıp demir parmaklıklardan inmişti şimdi. Onun bisikleti de en az Alice'inki kadar eskiydi. Çamurlukları pas içinde kalmıştı ve oturanın üzerindeki vinil soyuluyordu. Bisikletin bu eski püskü hali Alice'in onu daha çok sevmesini sağlamıştı. Tam bir çiftiz diye düşündü. Tony Curtis ve ben. İlk önce Alice'in evine uğradılar. Alice onu içeri davet etmemişti. O eski püskü mobilyaları, yırtık pırtık duvar kağıtlarını görmesini istemiyordu. Eşyalarından ve evinden utanıyordu. Koşarak içeri girdi, çantasını mutfak masasının üzerine bırakıp yine koşa koşa dışarı çıktı. Ama ne yazık ki ağabeyinin köpeği Buddy de peşinden dışarı fırlamıştı. Tam kapıdan çıkıyordu ki siyah beyaz bir renk sinsilesi hızla yanından geçip gitti. Buddy diye bağırdı arkasına, buraya gel hemen. Pek söz dinlemiyor galiba dedi Elia. Çünkü aptal köpeğin teki Buddy. Köpek kuyruğunu sallayarak ona baktı ve sonra yolda yürümeye başladı. Boş ver dedi Alice. Canı isteyince geri döner. Sonra bisikletine bindi. Peki nerede yaşıyorsun? Tepede, Skyline yolunda. Daha önce oraya gitmiş miydin? Hayır. Biraz uzak, bir yokuştan tepeye tırmanacağız. Bisikletle zorlu bir yol olacak. Bunu yapabileceğinden emin misin? Alice başını salladı. İçinden senin için her şeyi yaparım dedi. Pedallara asılıp evden uzaklaşmaya başladılar. Alice ana caddeden gidip okuldan sonra çocukların müzik kutusundan müzikler çalıp sodalarını yudumladıkları o kafenin önden geçeceklerini umuyordu. Birlikte bisikletle önlerinden geçeceğiz diye düşünüyordu. Kızların ağzı bir karış açıkta kalacak. Bu Alice ve mavi göz Elia değil mi diyecekler. Ama Elia ana caddeye dönmemişti. Bunun yerine etrafta evlerin bile olmadığı Locust sokağına girdi. Yalnızca birkaç tane dükkanın arka bahçesine bakıyordu bu yol. Bir de Neptune's Botany konserve fabrikasının çalışan otoparkı vardı. Neyse ne, neticede onunla birlikteydi ve birlikte bisiklet sürüyorlardı işte, değil mi? Elia o kadar yakındaydı ki geriden kalçalarını ve Selen'in üzerindeki poposunu görebiliyordu. Elia bir anda arkasını dönüp Alice'e baktı. Siyah saçları rüzgarda dans ediyordu adeta. Nasıl gidiyor diye sordu. Alice, ben iyiyim. Ama işin aslı nefes kesilmişti. Çünkü kasaba çoktan gerilerde kalmıştı ve dağa tırmanmaya başlamışlardı. Elia her gün Skyline yolunu tırmanıyor olmalıydı. Bu yüzden yokuşa alışkındı herhalde. Biraz olsun yorgun görünmüyordu. Bacakları tüfek gibi güçlüydü. Ama Alice nefes nefese kalmıştı. Devam edebilmek için var gücüyle çabalıyordu. O sırada bir ara gözüne tüylü bir şey göründü. Yeniden yanına döndüğünde Buddy'nin onları takip ettiğini gördü. O da yorgun görünüyordu. Onlara yetişmek için koşuyordu koşmasına ama dili dışarı fırlamıştı. Eve dön. Neden böyle söyledin diye sordu Elia. Bir an için arkasını dönüp ona bakarak. Şu aptal köpek yine dedi. Alice nefes nefese. Bizi takip etmeye devam ediyor. Sonunda kaybolacak. Alice ters ters Buddy'ye baktı. Ama hayvan o köpeklere özgü aptal ve neşeli haliyle peşinden koşmaya devam ediyordu. Eh sen bilirsin. Devam et. Kendini helak et. Umurumda bile değil. Tepeye tırmanmaya devam ediyorlardı. Hafif viraj yolda püfür püfür bir rüzgar esiyordu. Alice ağaçların arasından zaman zaman Fox limanını görebiliyordu. Deniz akşamüstü güneşinin altında bakır rengini almıştı. Daha sonra ağaçlar iyice sıklaşmaya başladı. Alice muazzam kırmızılar ve turunculara bürünmüş ormandan başka bir şey göremez olmuştu. Yapraklarla kaplı yol kıvrıla kıvrıla önlerinde uzanıyordu. Sonunda Elia durduğunda Alice öyle yorulmuştu ki ayakta durduğunda dizleri titriyordu. Buddy ortalıkta görünmüyordu. Alice Buddy'nin evin yolunu kendi kendine bulmasını umuyordu. Çünkü onu aramakla uğraşamazdı. Şimdi olmazdı. Elia orada durmuş ışıl ışıl gözlerle ona bakarken o köpekle uğraşamazdı. Elia bisikletini bir ağaca yaslayıp kitap çantasını omzuna aldı. Evin nerede diye sordu Alice. Şu araba yolunu takip edince orada diye cevap verdi Elia. Pas içinde bir posta kutusunun devamındaki toprak yolu işaret ederek. Evine gitmiyor muyuz? Yok, kuzenim evde hastaydı bugün. Bütün gece kusup durdu. O yüzden eve gitmeyelim şimdi. Benim projem dedi orada değil, ormanda zaten. Bisikletini burada bırak, oraya yürüyerek gitmeliyiz. Alice de bisikletini Elia'nınkinin yanına bırakıp gencin peşinden yürümeye başladı. Bacakları hala titriyordu. Böylece ormanda yürümeye başladılar. Ağaçlar oldukça sıktı burada. Yerler kuru yapraklarla kaplanmıştı. Alice sivrisineklerin başından savmaya çalışarak cesurca Elia'nın arkasından ilerliyordu. Kuzeni sizinle mi yaşıyor diye sordu. Evet, geçen yıl bizim yanımıza taşındı. Sanırım artık hep bizimle kalacak. Gidecek başka bir yeri yok çünkü. Ailem bunu aldırmıyor mu? Sadece babam ve ben varız. Annem öldü. Alice ne diyeceğini bilemiyordu. Üzüldüm diye mırıldandı sonunda. Sadece ama Elia onu duymamıştı sanki. Çalılar iyice sıklaşmıştı ve dikenler bacaklarının açıkta kalan yerlerini çiziyordu. Elia'ya yetişmekte güçlük çekiyordu. Elia önden hızla ilerliyordu. Etekleri sürekli böğürtlen dikenlere takılıp duran Alice epey gerisinde kalmıştı. Elia diye seslendi. Elia cevap vermemişti. Çünkü bir kaşif gibi çantasını sırtına vurmuş durmadan ilerliyordu. "Bekle," dedi. "Bunu görmek istemiyor musun?" "İstiyorum ama öyleyse çabuk ol." Elia'nın sabırsız bir hali vardı. Sesi öyle farklı geliyordu ki şimdi Alice bir anda neye uğradığını şaşırmıştı. Elia birkaç metre ötede durmuş, ona bakıyordu şimdi. Alice, Elia'nın yumruklarını sıktığını fark etti. "Tamam," dedi sonunda uysalca, "geliyorum." Birkaç metre sonra ormanda geniş bir açıklığa kavuşmuştu. Alice, az ötede taştan bir binanın temelini gördü. Eski bir çiftlik evinin kalıntıları olmalıydı bunlar. "İşte bunu burada," dedi Elia. "Ne o?" Elia eğilip yerdeki iki tane tahtayı kaldırdı. Tahtanın altında kocaman derin bir çukur vardı. "Şuraya baksana," dedi sonra. "Bunu kazmam 3 hafta mı aldı?" Alice yavaşça deliğin yanına yaklaşıp aşağı baktı. Akşamüstü güneşi ağaçların ardında batmaya yüz tutmuştu. Kuyunun dibi gölgede kalıyordu. Alice'in tek görebildiği en dipteki bir öbek kuru yapraktan ibaretti. Ama çukurun kenarından aşağı doğru bir halat sarkıyordu. "Bu bir ayı tuzağı falan mı?" diye sordu. "Eğer deliği kapatmak için üzerine kuru yapraklar serseydim, böylece bir sürü şey yakalayabilirdim. Hatta bir geyik bile avlayabilirdim." Sonra deliğe işaret ederek, "Bak, görebiliyor musun?" Alice biraz daha eğilip bir kez daha baktı. Aşağıda yaprakların arasında belli belirsiz beyaz bir şeyler seçiliyordu. "Nedir bu?" "Bu benim projem." Elia halatı alıp yukarı çekmeye başladı. Çukurun dibindeki yapraklar hışırdayarak havalandılar. Halat gerilmişti. Elia gölgelerin arasına o şeyi çekip çıkarırken Alice dikkatle onu izliyordu. Elia sonunda yaprakları çekip çukurun dibindeki o beyaz şeyi açığa çıkardı. Bu küçük bir kuru kafaydı. Elia yaprakları çektikçe birkaç tutam siyah tüy ve sıcacık kaburga kemikleri de çıkmıştı ortaya. Yumru yumru bir omurga, incecik çöp gibi ayak kemikleri. "Nasıl ama? Artık kokmuyor bile," dedi Elia. 7 aydır orada duruyor. En son baktığımda hala üzerinde bir parça et vardı. Bütün kasları aynı oranda eriyip yok olması öyle muazzam bir şey ki. Mayıs ayında havalar ısındıktan sonra çürümesi inanılmaz derecede hızlandı. "Nedir bu? Anlamadın mı?" "Hayır." Elia kafatasını tutup hafifçe kıvırdı ve omurgadan kopardı. Kafatasını Alice'e doğru uzattığı zaman kız yüzünü buruşturdu. "Yapma," diye ciyakladı. "Miyav." "Elia, ne oldu? Kendin sordun." Alice gözleri fal taşı gibi açılmıştı. "Kedi mi bu?" Elia çantasındaki bir poşeti çıkartıp kemikleri içine koymaya başladı. "Bu iskeleti ne yapacaksın? Bu benim fen projem. 7 ayda kedi yavrusundan iskelete." "Kedi nereden çıktı peki?" "Buldum işte." "Nasıl yani? Durup dururken ölü bir kedi mi buldun?" Elia başını kaldırdı. Mavi gözleri gülümsüyordu adeta. Ama artık tonik örtüsü gözleri gibi değildi bu gözler. Alice korkutuyorlardı şimdi. "Ölü olduğunu kim söyledi ki?" Alice'in kalbi güm güm atmaya başlamıştı. Bir adım geriledi. "Biliyor musun, sanırım artık eve dönsem iyi olacak." "Neden?" "Şey, ödevim var," dedi. Elia da ayaklanmıştı. Biraz olsun zorlanmadan bir anda doğruluğu vermişti. Yüzündeki gülümseme gitmiş, yerine beklenti dolu sessiz bir ifade yerleşmişti. "Okulda görüşürüz," dedi Alice. Sağına soluna bakınarak geri geri yürümeye başladı. Ormanda her taraf birbirinin aynı gibi görünüyordu. Nereden gelmişlerdi ki? Hangi yoldan dönecekti? "Ama daha yeni geldin Alice," dedi Elia. Elinde bir şey tutuyordu. Sonunda elini kaldırıp o şeyi başın üstünde tuttuğu zaman Alice ne olduğunu görebilmişti. Büyük bir taş parçasıydı bu. Alice aldığı darbeyle dizlerinin üzerine çöktü. Toz toprağın içinde iki büklüm olmuştu. Bir an için gözleri karardı. Her tarafı uyuşmuştu. Acı filan hissetmiyordu. Elia'nın ona vurmuş olmasının şaşkınlığına sersem olmuştu adeta. Buna inanamıyordu. Yerde sürünerek ilerlemeye başladı ama nereye gittiğini göremiyordu. Elia o sırada bileklerinden tutup onu sürüklemeye başladı. Alice kurtulmaya çalışıyordu. Bağırmak istiyordu ama Elia onu çukura doğru sürüklerken ağzı burnu toprakla doldu. Sonunda artık ayaklarını çukurdan aşağı doğru sallandığı sırada kenarda küçük bir fidandan tutunmayı başarmıştı. "Bırak kendini Alice," dedi Elia. "Yukarı çek beni, yukarı çek." "Sana bırak," dedim. Eline bir taş alıp Alice'in eline vurdu. Alice çığlıklara boğularak fidanı bıraktı. Kayıp aşağıdaki kuru yaprakların üzerine boylamıştı artık. "Alice, Alice. Alice düşkün sersemliğinde başını kaldırıp tepedeki gökyüzüne baktı. Elia'nın silüetini görebiliyordu. Eğilmiş ona bakıyordu şimdi. Bunu neden yapıyorsun diye hıçkırıklara boğuldu. Neden? Kişisel bir şey değil, sadece ne kadar süreceğini merak ediyorum. Yavru kedin iskelete dönmesi 7 ay sürmüştü. Seninki ne kadar sürecek dersin? Bana bunu yapamazsın. Hoşça kal Alice. Elia diye bağırdı arkasından sadece. Tahta kapaklar deliğin üzerine kapandı ve tepedeki ay şeklindeki gün ışığı artık kapanmıştı. Son ışık süzmesi de karanlığa teslim olmuştu. Bu gerçek olamaz diye düşündü Alice. Şaka yapıyor olmalı. Sadece beni korkutmaya çalışıyor. Beni birkaç dakika sonra burada tuttuktan sonra gelip çıkaracak tabii ki. Elbette geri dönecek. Sonra kuyu kapağının üzerinde bir tıkırtı duydu. Taşlar. Kapağın üzerine taş yığıyordu. Ayağa kalkıp yukarı tırmanmaya çalıştı. Kuru bir asma salkımı geçmişti eline. Ama dal tuttuğu anda avuçların arasında un ufak oldu. Toprağı avuçlayıp kendini tutunacak bir şeyler aradı ama 1-2 santimden öteye ilerleyemiyordu. Kayıp yeniden düşüyordu sonunda. Çığlıkları karanlığı yırtıyordu. Elyah diye haykırdı ama cevap olarak aldığı tek şey tahtaların üzerine yığılan taşların tıkırtısıydı sadece. Bu ayrımda geçen yabancı ifadeleri kodluyorum. Alice Rose. A, L, I, C, E. R, O, S, E. Charles Dickens. C, H, A, R, L, S. D, I, C, K, E, N, S. Tony Curtis. T, O, N, Y. C, U, R, T, I, S. Elyah Lang. E, L, I, J, A, H. L, A, N, K. Lana Turner. L, A, N, A, T, U, R, N, E, R. Mary Water. M, E, R, R, I, V, A, T, H, E, R. Body. B, E, D, D, Y. Neptunes Bounty. N, E, P, T, U, N, E, ayrım işareti S, B, O, U, N, T, Y. Skyline. S, K, Y, L, I, N, E. Nicholas Nickleby. N, I, C, H, O, L, A, S. N, I, C, K, L, E, B, Y.